Ayrım 2. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 12. 2. Demokrit, önceki gün akşam yemeğinde söylediklerimin bazısına hazır değildi. Yunan savaşlarının gerçek hikayesini anlatmamı istemekle kalmamış, daha da önemlisi Hindistan, Katay ve doğuda ve doğunun doğusunda karşılaştığım bilgi insanlarla ilgili anılarımı kaydetmemi de istemişti. Hatırladığım her şeyi yazmayı teklif etmişti. Akşam yemeğindeki konuklarım da aynı şekilde istekliydi. Fakat bana göre sadece kibar olmaya çalışıyorlardı. Şimdi evin avlusunda oturuyoruz. Bu saatte burası güneş alır. Hava serin ama soğuk değil. Güneşin sıcaklığını yüzümde hissedebiliyorum. Oldukça rahatım. Zira pers giysiler içindeyim. Yüzüm dışında bütün vücudum örtülü. Hareketsiz ellerim bile kol ağızlarıyla örtülü. Pek tabii ki Yunanlıları her zaman rahatsız eden bir giysi, pantolon tarzı bir şey giyiyorum. Bizim sadelik kavramımız, en mutlu saatlerini çıplak gençlerin oyunlarını seyrederek geçiren Yunanlıları çok şaşırtır. Körlük beni sadece hoyratça oyun oynayan Atinalı gençlerin değil, aynı zamanda onları seyreden şehvet düşkünü adamların görüntüsünden de mahrum kılmakta. Gel gelelim Atinalılar, sıra kadınlarına gelince oldukça sadedir. Burada kadınlar aynen Pers kadınları gibi baştan ayağa örtünür. Tek fark boyasız ve süssüz olmalarıdır. Yunanca söyleyip yazdırıyorum. Çünkü İonya Yunancasını her zaman kolaylıkla konuşmuşumdur. Annem Lais, Abderalı bir Yunan'dır. Demokrit'in büyük babası Megakreon'un kızlarından biridir. Megakreon, zengin gümüş madenlerinin sahibi ve sen de onun soyundan bir erkek olduğundan benden çok daha zenginsin. Evet, bunu da yaz. Sen de bu hikayenin bir parçasısın. Genç olsan ve pek dikkat çekmesen de. Her neyse, hatıralarımı canlandırdın. Önceki gece meşale taşıyıcı Kalyas'a ve sofist Anaxagoras'a bir yemek verdim. Demokrit günün pek çok saatini Anaxagoras'la konuşarak geçirir. Bu eğitim olarak bilinmektedir. Benim zamanımda ülkemde eğitim kutsal metinleri ezberlemek, matematik çalışmak, müzik icra etmek ve okçuluk anlamına geliyordu. Ata binmek, yayı germek ve doğruyu söylemek. İşte Pers eğitimi kısaca bu şekilde ifade edilebilir. Demokrit bana Yunan eğitiminin de doğruyu söylemek dışında aşağı yukarı aynı olduğunu hatırlatıyor. Bir başka kör adam olan İonyalı Homeros'u ezbere biliyor. Bu doğru olabilir. Fakat son yıllarda geleneksel eğitim metotları kendilerine sofist adını veren yeni bir sınıf insan tarafından terk edilmiştir. Demokrit'e kalırsa tamamlanmıştır. Teoride sofist bir veya birkaç sanat dalında beceri sahibidir. Uygulamada yerel sofistlerin birçoğunun öyle büyük bir yeterliliği yoktur. Onlar sadece kelimelerle iyi oynarlar. Tam olarak neyi öğretmek istediklerini saptamak zordur. Zira para dışında her şeyi sorgularlar. Anaxagoras bunlara en güzel örnektir. Basit bir dille güzel İonya Yunancası konuşur. Demokrit bana Fizik adlı kitabını okudu. Kitabın çoğunu anlamasam da adamın cüretine şaşmamak elde değil. Bütün her şeyi görünür dünyanın yakından incelenmesi yoluyla açıklamaya çalışmış. Görünür olanı tanımlarken onu takip edebiliyorum. Fakat sıra görünmeyene geldiğinde beni kaybeder. Ona göre hiçlik diye bir şey yoktur. Her yerin görmesek bile bir şeyle, örneğin rüzgarla, dolu olduğuna inanır. Doğum ve ölüm hakkında en ilginç ve ateistçe görüşler olan yazarlardan biridir. Yunanlar diye yazmıştır. Yanlış bir varoluş ve yok oluş anlayışına sahiptir. Hiçbir şey var ya da yok olamaz. Olsa olsa var olan şeylerin karışımı ve ayrışımı söz konusudur. Dolayısıyla doğuştan karışım, yok oluştan da ayrışım olarak söz edilmelidir. Bu kabul edilebilir. Fakat bu şeyler nedir? Onları bir araya getiren ve ayıran şey nedir? Nasıl, ne zaman ve niçin yaratılırlar? Kim tarafından? Bana göre üzerinde uzun uzun düşünülmeye değer bir şey varsa o da yaratılıştır. Anaxagoras cevap olarak akıl sözcüğünü ortaya atar. Başlangıçta sonsuz derecede küçük ve sonsuz derecede büyük her şey hareketsizdi. Sonra akıl onları düzene soktu. Ve bu şeyler, bunlar nedir, nerededir, nedendir dönmeye başladı. En büyük şeylerden birisi güneş dediğimiz kızgın kayadır. Anaxagoras daha çok gençken güneşin bir parçasının er ya da geç kopacağını ve yeryüzüne düşeceğini öngördü. 20 yıl önce haklı olduğu ortaya çıktı. Gerçekten de tüm dünya güneşin bir parçasının gökyüzündeki alevli bir arktan Trakya'da Ayagospotamiye düştüğünü gördü. Bu ateş parçası soğuduğunda kahverengi bir kaya parçasından başka bir şey olmadığı görüldü. Anaxagoras bir gecede ünlü oldu. Bugün kitabı her yerde okunmaktadır. Agora'da ikinci el bir nüshasını bir dirheme satın alabilirsiniz. Perikles, Anaxagoras'ı Atina'ya davet etti ve ona kendisini ve ailesini geçindirecek küçük bir aylık bağladı. Muhafazakarların ondan en az Perikles'ten olduğu kadar nefret ettiğini söylememe gerek yok sanırım. Ne zaman Perikles'i politik olarak yıpratmak isteseler, dostu Anaxagoras'ı dinsizlik, kutsal şeylere saygısızlık ve alışılmış diğer saçmalıklarla suçlarlar. Hayır, bu hiç de saçmalık değil. Zira Anaxagoras da diğer bütün Yunanlılar kadar ateist olmakla beraber diğerlerinin aksine ikiyüzlü değildir. O ciddi bir insan. Evrenin doğası hakkında derin düşünceleri var. Tabii ki eğer bilge tanrıdan haberiniz yoksa gerçekten de derin düşünmeniz gerekir. Zira aksi takdirde hiçbir şeyin anlam ifade etmesi söz konusu değildir. Anaxagoras 50 yaşlarında Klazomenai isimli bir kasabada İyonyalı bir Yunan. Kısa ve şişman biri. En azından Demokrit'in bana anlattığı kadarıyla. Zengin bir aileden geliyor. Babası öldüğünde ailesinin servetini çekip çevirmeyi ve de devlet işinde görev almayı reddetmişti. Sadece doğal dünya ile ilgileniyordu. Sonunda tüm servetini uzak akrabalarına bırakıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü yerin kendisini ilgilendirip ilgilendirmediği sorulduğunda Anaxagoras, "Ah evet, öz yurdum beni çok ilgilendiriyor," dedi ve gökyüzünü işaret etti. Yunanlıların bu karakteristik davranışı nedeniyle onu mazur görüyorum. Onlar çalım satmayı pek severler. Salamura değil de taze balık yediğimiz ilk masada Anaxagoras benim Herodot'un hikayeleri hakkındaki tepkimi öğrenmek istedi. Ona defalarca cevap vermeye çalıştım ama yaşlı Kalyas'ı bir türlü susturamadım. Kalyas'ı hoş görmeliyim. Zira görünmez barış anlaşmamız Atinalılara hiç de hoş gelmiyor. Aslında anlaşmamızın bir gün büsbütün reddedilme tehlikesi var. O zaman görevimin sürdüğünü ve ölüme mahkum edilmediğimi varsayarsak başka bir yere göçmek zorunda kalmam da olası. Yunanlar elçilere pek değer vermez. Bu arada anlaşmanın diğer yazarı Kalyas benim koruyucum olur. Kalyas bir defa daha Maraton Savaşı'nı anlattı. Bu olayın Yunan versiyonlarından artık bıktım. Kalyas'ın Herkül cesaretiyle dövüştüğünü söylemeye sanırım gerek yok. Buna mecbur değildim. Yani biliyorsunuz benim meşale taşıyıcılığım aileden gelir. Büyük Tanrı Demeter'in sırlarına hizmet ediyorum. Eleusis'te. Fakat siz bütün bunları biliyorsunuz, öyle değil mi? Tabii ki Kalyas. Bu yönümüz ortak. Hatırlasana, ben de aileden meşale taşıyıcısıyım. Sen de mi? Kalyas bu son bilgiyi hatırlayamadı. Aa tabii, ateşe tapma olayı. Evet, bütün bunlar oldukça ilginç. Bu törenlerinizden birini seyretmemize izin vermelisin. Oldukça seyirlik olduğu söyleniyor. Özellikle de başpapazın ateşi yuttuğu sahne. Bu sizsiniz değil mi? Evet. Artık Yunanlara Zerdüştlerle Mecusiler arasındaki farkı anlatmakta sakınca görmüyorum. Fakat biz ateş yemeyiz. Ona yüz tutarız. Ateş bizimle bilge tanrı arasında elçidir. Ateş ayrıca bize, eğer Anaxagoras'ın teorisi doğruysa sanki gerçek güneş gibi, erimiş metalden bir denizden geçeceğimiz yargı gününü hatırlatır. Peki sonra ne olur? Kalyas atadan rahip olmakla beraber batıl inançlara sahiptir. Ben bunu oldukça garip buluyorum. Sülaleden gelme rahipler ateizme yatkın olur. Çok ama çok bilmiştirler. Ona geleneksel biçimde cevap verdim. Eğer hakikate tapıp batılı reddettiysen kaynayan metali hissetmeyeceksin. Anlıyorum. Kalyas'ın zihni sanki tehlike içindeki bir kuş gibi oraya buraya gidip geliyor. Bizde de buna benzer bir şey var. Neyse, bugünlerden birinde sizi ateş yerken seyretmek istiyorum. Tabii ki bu ilinize karşılık veremem. Bilirsiniz, bizim öğretilerimiz çok derindir. Onlar hakkında size hiçbir şey söyleyemem. Yalnız diyebilirim ki alın yazını tamamen yaşadığında yeniden doğacaksın. Eğer tam anlamıyla yaşarsan ve öldüğünde kaçınabileceksin. Kalyas durdu, kuş bir okun üzerine konmuştu. Her neyse, bu üzerinde gördüğün rahip elbiselerini giymek zorunda olsam bile o gün maratonda savaştım. Tabii ki sen onları göremezsin. Fakat rahip de olsam o gün payıma düşen sayıda Pers öldürdüm. Ve bir çukurda altın buldun. Anaxagoras da Kalyas'ı en az benim kadar tahammül edilmez buluyor. Ayrıca benim aksime ona katlanmak zorunda değil. Bu hikaye anlatıla çok fazla bozulmuş. Kalyas birden ciddileşti. Tesadüfen başıma doladığım bu sargıdan dolayı beni bir tür general ya da kral zanneden birine esir aldım. O sadece Persçe, ben de sadece Yunanca bildiğimizden meseleyi çözümleme şansımız yoktu. Ona bir meşale taşıyıcı olmaktan başka önemi olmayan biri olduğumu söyleyemedim. Ayrıca 17 ya da 18 yaşlarında olduğumdan önemli biri olmadığımı anlamış olması gerekirdi. Ama anlamadı. Bana bu altın dolu sandığı sakladı, nehir yatağını, çukuru değil, gösterdi. Tabii ki onu aldım. Savaş ganimeti. Peki sahibine ne oldu? Atina'daki herkes gibi Anaksagoras da Kalyas'ın Pers adamı hemen öldürdüğünü biliyordu. Sonra altın dolu sandık sayesinde şaraba, yağ ve gemiciliğe yatırım yapabilirdi. Bugün Atina'daki en zengin adam. Herkesin kıskandığı bir insan. Fakat zaten Atina'daki herkes her şeyi kıskanır. Kıskanılacak hiçbir şeyin yokluğunu bile. Kalyas kolayca, tabii ki onu salıverdim diye bir yalan uydurdu. Gıyabında herkes ondan çukur zengini diye söz eder. Altın fidye neticesiydi. Bu da savaşta normal şeylerdendir. Persler ve Yunanlar arasında her gün olur veya olurdu böyle şeyler. Şimdi sayemizde Cyrus Sipitama hepsi bitti. Tüm dünya bana ve size sonsuz teşekkür borçlu. Bir ya da iki yıllık bir şükran beni oldukça mutlu eder. İlk masalar kaldırılıp ikinci masalar kurulurken aramıza Elpinice katıldı. O istediği zaman erkeklerle yemek yiyen tek Atinalı kadındır. Kendisi zengin, Kalyas'ın karısı ve haşmetli Cimo'nun kız kardeşi. Aslında kız kardeş ve eski karısı olduğundan imtiyazlıydı. Kalyas'la evlenmeden önce o ve erkek kardeşi tüm Atinalıları hayrete düşürecek şekilde karı koca hayatı yaşıyordu. Büyük bir ailenin kız ve erkek kardeşlerin evlenmesiyle daha da büyüdüğünü anlayamaması Yunanların geri kalmışlığının en önemli göstergesi. Her şeyden önce her biri aynı bütünün bir parçası. İkisini evlilikle birleştirdiğinizde her biri iki misli daha güçlü hale gelir. Gerçekte muhafazakar kanadı Cimo'nun değil Elpinice'nin yönettiği söylenir. Kadın şu günlerde yeğeni Tukidides'le birlikte muazzam bir nüfus sahibi. Herkes onu takdir ediyor ve ondan korkuyor. Arkadaşları ve sohbeti iyidir. Bir erkek kadar uzun boylu olan Epinice'nin bozulmuş bir güzelliği var. Tabii ki bana bu bilgileri veren, saçında bir tek ak olan herhangi birini mezar kaçkını olarak gören 18'indeki Demokrit'tir. Sert, dorlu aksanından nefret ettiğim kadar çok sevdiğim yumuşak, dor aksanıyla konuşur. Fakat ben Yunancamı İyonyalı annemden öğrendim. Biliyorum ben bir skandal konusuyum fakat ne yapabilirim? Bundan kurtulamıyorum. Erkeklerle yemek yerim, yalnız başıma, utanmadan. Milletli bir dost gibi sadece müzik sever değilim. Buralarda alımlı fahişelere dost ismi takılır. Kadınların Yunan şehirlerinde çok az hakları olmakla beraber barbarca sapkınlıklar da vardır. Anadolu'daki İyonyalı Yunan şehirlerinden birindeki oyunlara ilk defa katıldığımda gördüklerim beni müthiş derecede şaşırttı. Genç, evlenmemiş kızlar, ileride kocaları olabilecek erkekleri çıplak olarak incelemeye teşvik edilirken, yasal eşlere alternatif olabilecek bir erkeği seyretmesinin sakıncalı olabileceği şeklindeki makul bir nedenle evli kadınların bu manzarayı izlemesi yasaklanmıştı. Muhafazakar Atina'da evli kadınların ve bakire kızların oyunlara katılmak şöyle dursun, evlerinden çıkmasına dahi nadiren izin verilirdi. Tabii ki Elpinice bu kuralın dışındaydı. Bu ünlü kadının kendisini bir erkek gibi bir minderin üzerine attığını işitebiliyordum. Oysa Yunan hanımlar erkeklerle beraber yemek yedikleri bu nadir durumlarda sade bir şekilde bir sandalyeye ya da tabureye otururlardı. Ne var ki Elpinice adetlere pek aldırmaz. O istediğini yapar. Kimse de şikayet etmeye cüret edemez. Tabii yüzüne karşı. Cimo'nun kız kardeşi, Kalyas'ın karısı, Tukidides'in teyzesi olarak Atina'daki en büyük kadındır. Çoğu zaman patavatsızdır ve Kalyas'ı küçümsediğini saklama gereği duymaz. Kalyas ise onu aşırı derecede takdir eder, ona adeta tapar. Kalyas'ın aptal olup olmadığına karar vermekte zorlanıyorum. Kendimde bir çukurda bulunan bir hazine ile veya onsuz servet sahibi olmanın da zeka gerektireceğini söyleme cüretini buluyorum. Ne var ki ticari meselelerdeki kurnazlığı hayatın diğer alanlarındaki budalalığıyla gölgelenmektedir. Kuzeni asil, dürüst, fedakar devlet adamı Aristides sefalet içinde yaşarken Kalyas'ın ona ve ailesine yardımda bulunmaması çok eleştiri almıştı. Kalyas cimrilikle ün yaptığının farkına vardığında Aristides'e meclise Kalyas'tan para almayı defalarca reddettiğini söylemesi için yalvardı. Soylu Aristides meclise Kalyas'ın söylemesini istediği şeyleri tamı tamına söyledi. Kalyas ona sadece teşekkür etmekle kaldı. Sonuçta Kalyas artık hem pinti hem de 200'lü olarak biliniyor. Aristides dürüst sayılıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu şehir ve politik geçmişi hakkında büyük bilgi eksiklerim var. Geçen akşam bu eksikliklerden biri Elpinice tarafından tamamlandı. Bu sabahın erken saatlerinde bir oğlu olmuştu. O çok mutluymuş. Belli bir vurguyla söylenen o zamiri her zaman dost Aspasya veya aşığı General Perikles anlamına gelir. Muhafazakar Kalyas çok şaşırmıştı. O zaman çocuk köle pazarında satılacak. Yasa bu. Yasa bu değil dedi Anaksagoras. Çocuk hürdür çünkü anne ve babası hür. Perikles'in meclisten geçmesini sağladığı bu yeni yasaya göre değil, yasa açık. Eğer annen yabancıysa veya baban yabancıysa, yani Atinalı, Kalyas'ın kafası karışmıştı. Anaksagoras onu düzeltti. Atina vatandaşı olmak için hem anne hem de baba Atinalı olmalıdır. Aspasya doğuştan milletli olduğundan Perikles'ten olma oğlu vatandaş olamaz. Resmi görev de alamaz. Fakat annesi veya biz diğer yabancılar olmadığı gibi o da köle değildir. Elpinice konuyla ilgili olarak sen haklısın, Kalyas yanlış biliyor diye heyecanla tepki verdi. Bana Xerxes'in annesi yaşlı kraliçe Atossa'yı hatırlatıyor. Öyle bile olsa yasayı meclisten geçirenin Perikles olmasından zevk duyuyorum. Şimdi kendi yasası kendi oğlunu vatandaşlıktan sonsuza kadar çıkaracak. Fakat Perikles'in başka oğulları da var, meşru eşinden. Kalyas'ın en büyük oğlunun karısının yıllar önce Perikles'le evlenmek için kocasını terk etmesi ve böylece bir yerine iki aileyi birden yıkması onu hala derinden yaralamakta ve o bu duruma fena halde içerlemektedir. Kötü yasalar kendilerinin yapanları tuzağa düşürmek için yapılırlar dedi sanki bildik bir atasözünden alıntı yapıyormuşçasına. Bunu Solon mu söyledi diye sordum. Solon efsanevi bir bilgedir ve Atinalılar ondan sık sık alıntı yapar. Hayır dedi Elpinice, ben söyledim. Kendimden alıntı yapmayı severim. Pek mütevazi değilim. Şimdi akşamki ziyafetimizin kralı kim olacak? İkinci masalar kaldırılır kaldırmaz topluluğun kendisine lider seçmesi bir Atina adetidir. Bu lider önce şaraba ne kadar su karıştırılacağına, çok az su hafif meşrep bir gece anlamına gelir ve ikinci olarak da nelerden konuşulacağına karar verir. Sonra kral şöyle ya da böyle tartışmayı yönlendirir. Elpinice'yi seçti kraliçe olarak. Şaraba 1'e 3 oranında su karıştırmamızı emretti. Çok ciddi bir tartışma oldu. Çok ciddi diyorum çünkü sadece astronomi icrasını değil, gök ve yıldızların, güneşin ve ayın, yaratılışın doğasıyla ilgili her türlü fikir yürütmeyi yasaklayan yerel bir yasa var. Yasalara ne kadar çok değer verilmiş. Eski din, en büyük göksel şekillerin isimleri sırasıyla Apollon ve Diana olan tanrılar olduğunu kabul eder. Anaksagoras, güneş ve ayın yalnızca göklerde dönen iki alevli taş olduğunu öne sürdüğünde kutsal sayılan şeylere saygısızlıkla suçlanma riskini göze alıyor demektir. Atinalıların en hayat dolusunun bile bu tür meselelere kafa yorduğunu söylemeye gerek yok. Fakat bir düşmanınız toplantıda sizi kutsal şeylere saygısızlıkla suçlayabilir. Bu tehlike her zaman mevcut ve eğer o hafta popüler değilseniz ölüm cezasına çarptırılabilirsiniz. Atinalılar beni sürekli şaşırtıyor. Tehlikeli konulara dalmadan önce Elpinice tarafından Herodot'un Odeon'daki performansı hakkında soru yağmuruna tutuldum. Büyük kral Xerxes'in Yunanlılara karşı yürüttüğü politikayı savunmamaya özen gösterdim. Nasıl savunabilirdim ki? Fakat Herodot'un kraliçe anamıza attığı iftiraları dehşetle dinlediğimi belirttim. Amestris, Herodot'un dinleyicileri için icat ettiği kana susamış şirret kadına hiç de benzemez. Birkaç Pers genci diri diri gömdürdüğünü söylediğinde dinleyiciler zevkle ürperdi. Fakat gerçek hikaye oldukça farklı. Xerxes öldürüldükten sonra belli aileler isyana kalkıştı. Düzen tekrar sağlandığında bu ailelerin oğulları normal şekilde idam edildi. Mecusi töresi ölünün doğal güçlerine terk edilmesini gerektirir. İyi bir zerdüşti olan Amestris, Mecusilere karşı çıktı ve gençlerin gömülmesini emretti. Bu kasıtlı bir siyasi tavırdı ve bir defa daha Zerdüştilerin şeytana tapanlara karşı kazandığı zaferi gösteriyordu. Onlara Amestris'in kocası büyük kralı olan Bağlılığından, öldürüşü sırasındaki kahramanca davranışından, ikinci oğlunu tahta çıkarmada gösterdiği müthiş zekadan söz ettim. Epeyce iç çekti. Pers bir kadın olmalıymışım. Atina'da düpedüz heder oluyorum. Kalyas şoke olmuştu. Olabildiğince özgürsün. Pers ülkesinde bir kadının minderde oturmasına, erkeklerle kadeh tokuşturmasına ve kutsal şeylere saygısızlıktan söz etmesine izin verilmediğinden eminim. Büyük ihtimalle bir haremde takılıp kalırdın. Hiç de değil. Neydi ismi? Halikarnaslı Artemis miydi? İşte onun gibi ordular yönetiyor olurdum. Elpinice bana döndü ve Herodot'a bir cevap hazırlamalısın dedi. Evet dedi Kalyas. Bize gezilerini anlat. Gördüğün doğu memleketlerini, ticaret yollarını. Bu gerçekten faydalı olabilir. Yani bir insan Hindistan'a veya Kata'ya nasıl gidebilir? Fakat ticaret yollarından daha önemlisi yaratılışla ilgili olarak karşılaştığınız fikirler. Anaxagoras'ın ticaret ve politikadan nefreti onu diğer Yunanlardan ayırır. Ayrıca büyük babanız Zerdüşt'ün mesajını da yazıya geçirmelisiniz. Bütün hayatım boyunca Zerdüşt hakkında çok şey işittim. Fakat hiç kimse bana onun kim olduğunu veya evrenin doğası hakkında gerçekten ne düşündüğünü açıklamadı. Yaptığımız ciddi tartışmanın kayıt işini Demokrit'e bırakıyorum. Kalyas'ın sezgilerinin güçlü olduğuna dikkat ediyorum. Bütün tanrılara inandığını söylüyor. Başka türlü Olimpiyadaki atlı araba yarışını nasıl 3 kere üst üste kazanabilirdi? Demek ki o, Eleusis'teki Demeter'in sırlarının meşale taşıyıcısı. Elpinice şüphecidir, kanıtı sever. Bu iyi hazırlanmış bir sav anlamına gelir. Yunanlar için önemli olan tek kanıt sözcüklerdir. Onlar akla ziyan şeyleri mantıklı kılmakta ustadır. Anaxagoras her zaman olduğu gibi mütevaziydi. Sadece meraklı bir insan gibi konuşur. Gökten düşen bu taş güneşin doğası hakkındaki teorisini ispatlamasına rağmen her zaman olduğundan daha mütevazidir. Zira daha öğrenecek çok şey vardır. Demokrit ona şu meşhur şeylerini sordu. Her zaman her yerde olan görünmeyen şeyleri. Hiçbir şey dedi Anaxagoras, Elpinice'nin oldukça seyreltilmiş şarabından 3. kadehini içtikten sonra. Ne yaratılır ne de yok edilir. Her şey var olan bir şeyle bir karışım ve ayrışım içindedir. Fakat dedim, o zaman her şey hiçbir şeydir ve hiçbir varlığı yoktur. Hiçbir şey sözcüğünün faydası yoktur. O zaman her şeyi deneyelim. Her şeyi, var olan her şeyi içine alan sonsuz sayıda küçük tohumlar olarak düşün. Dolayısıyla her şey başka her şeydir. Buna inanmak, kızı ilkbahar ve yazı da alarak Hades'e gittikten sonra kutsal Demeter'in duyduğu öfkeden çok daha zordur, dedi Kalyas. Gözlemlenebilir bir olay. Kalyas sonra Eleusis'in sırlarına vakıf yüce bir rahip edasıyla bir dua mırıldandı. Ben karşılaştırma yapmadım, Kalyas dedi Anaxagoras her zamanki gibi ölçülü biçimde. Fakat sen bir tencere mercimeğin içinde hiç saç olmadığını kabul edeceksin. En azından olmadığını ümit ederiz, dedi Elpinice. Yahut tırnak kırpıntıları ya da kemik parçaları. Karıma katılıyorum, yani bu şeylerden hiçbiri mercimeklerle karışmaz. Güzel, ben de katılıyorum buna. Ayrıca bir mercimek tanesini ne kadar yakından izlersek izleyelim, taneden başka bir şey bulamayacağımız konusunda da hemfikiriz değil mi? Yani içinde ne saç, ne kemik, ne kan, ne de deri vardır. Kesinlikle yoktur. Şahsen ben hiçbir bakliyatı sevmem. Bunun nedeni Kalyas'ın tam bir Pisagorcu olmasıdır, dedi Elpinice. Pisagor mezhep üyelerine bakliyat yemelerini yasakladı. Zira ona göre bunlar göç etmiş insan ruhlarını barındırır. Bu her nasılsa Pisagor tarafından benimsenmiş bir Hindu inanışıdır. Hayır, çünkü ben mide gazlarının kurbanıyım, dedi. Kalyas bunu gülünç bularak. Anaxagoras son noktayı koydu. Mercimekten başka hiçbir şey yemeyen, görünmez sudan başka bir şey içmeyen bir insanın saçı, tırnakları çıkacak, kemikleri, kasları gelişecek, damarları kan dolacaktır. Dolayısıyla insan bedenini oluşturan tüm parçalar bir şekilde mercimek tanesinde mevcuttur. Demokrit partinin bundan sonraki eğlenceli ve öğretici kısmını kendi için kaydedecek. İlk olarak Kalyas ve Elpinice ayrıldı. Sonra Anaxagoras sedirime yaklaştı. Sizi bir süre ziyaret edebilir miyim? Bunu anlayışla karşılayacağınızı biliyorum, dedi. Medcilik. Bu, Atinalıların Persleri ve kardeş ırkları olan Medleri himaye eden Yunanlara verdiği isimdir. Evet. Endişeden ziyade öfkeden çıldırıyordum. Bu insanlar bu konuda hiç de makul düşünmüyorlar. Eğer büyük kral barış istemeseydi, ben burada Atina'da elçi olarak bulunmazdım. O zaman beni askeri vali olarak görürdünüz. Bu delilikten başka bir şey değildi. Şarabın etkisi olsa gerek. Perikles oldukça sevilen biri. Ben onun arkadaşıyım. Ayrıca bir zamanlar büyük kralın egemenliği altında bulunan bir şehirdenim. Bu nedenle er ya da geç medseverlikle suçlanacağım. Perikles için bunun geç olacağını umut ederim. Anaksagoras çok genç biri olarak Maraton'da bizim tarafımızda savaştı. Hiçbirimiz onun hayatının bu bölümüne atıfta bulunmadık. Benim aksime politikayla hiç ilgisi yoktur. Bu nedenle muhafazakarlar tarafından General Perikles'e darbe vurma aracı olarak kullanılmaya mahkumdur. Umarız ki bu suçlamaya hiç maruz kalmazsın dedim. Seni suçlu bulurlarsa idama mahkum ederler. Anaksagoras hafif bir iç geçirdi. Belki de bir gülüştü bu. Hades'e iniş dedi. Nereden ve ne zaman başlarsan başla aynıdır. Sonra Yunan sorularının en acımasızını sordum. Bu soru ilk defa Perslerin kalın kafalı yazarı tarafından ifade edilmiş. Bir insan için hiç doğmamış olmak daha iyi değil midir? Kesinlikle hayır. Cevap kesindi. Sadece gökyüzünü inceleyebilmek bile hayatta olmak için yeterli sebeptir. Ne yazık ki gökyüzünü göremiyorum. O zaman müzik dinle. Anaksagoras sürekli konunun etrafında dolaşıyor. Her neyse, Perikles, Euboea isyanının arkasında Spartalıların olduğuna kanaat getirmiş. Dolayısıyla bu mevsim düşman Sparta, Persler değil. Anaksagoras sesini iyice alçalttı, adeta fısıldayarak. Generale buraya akşam yemeğine geldiğimi söylediğimde sizden özür dilememi istedi. Sizi bir süre misafir etmek istiyor, fakat sürekli gözetim altında dedi. İşte Atina usulü özgürlük. Fakat daha kötü şehirler de var. Cyrus Spitama. Anaksagoras ayrılırken ben sordum. Peki bu sonsuz derecede küçük madde aklı tarafına harekete geçirilmeden önce neredeydi? Her yerde. Bu gerçek cevap değil. Belki gerçek soru da yok ortada. Güldüm. Bana doğuda karşılaştığım bilge bir adamı hatırlatıyorsun. Bu dünyanın başlangıcını sorduğumda bana mantıksız bir cevap verdi. Ona cevabının anlamsız olduğunu söylediğimde imkansız soruların imkansız cevapları olur demişti. Akıllı adammış dedi Anaksagoras inanmayarak. Peki ama bu akıl, yaratılışı neden harekete geçirdi? Çünkü bu aklın doğasıdır. Bu ispat edilebilir mi? Güneşin ateş alacak kadar hızla dönen bir taş olduğu ispat edilmiştir. Güneş bir noktada hareketsiz kalmış olmalı. Yahut bir parçası yeryüzüne düştüğü zaman olduğu gibi şimdiye kadar sönmeliydi. O zaman bütün bu tohumları harekete geçiren aklın, peygamberi Zerdüşt olan bilge tanrının aklı olduğunu neden kabul etmiyorsun benim gibi? Bana bilge tanrı ve büyük babana söyledikleri hakkında daha çok şey anlatmalısın. Belki de bilge tanrı aklıdır. Kim bilir? Ben bilmiyorum. Beni bilgilendirmelisin. Anaksagoras'ı uzlaşılabilir buluyorum. Çoğu sofistler gibi kendini ileri sürmüyor. Akrabam Protagoras'ı düşünüyorum. Gençler kendilerine ahlak denen bir şey öğretmesi için ona para veriyor. Diğer sofistlere göre o Yunan dünyasındaki en zengin sofistir. Kim bilebilir? Yıllar önce Protagoras'a Abdera'da rastladım. Bir gün odun teslimi için büyük babamın evine geldi. Genç, alımlı ve kıvrak zekalıydı. Sonraları her nasılsa eğitim gördü. Zengin bir adam olmakla birlikte büyük babamın ona yardımda bulunduğunu sanmıyorum. Protagoras birkaç yıldır Atina'da değil. Atinalılara göre zengin, aylak, dine karşı saygısız gençlerle dolu bir şehir olan Korint'te ders verdiği söyleniyor. Demokrit akrabamızı takdir ediyor. Bana birçok kitabından birisini okumamı teklif etti. Bu zevki reddettim. Öte yandan onunla yeniden karşılaşmaktan şikayetçi de olmam. Protagoras, Perikles'in bir başka gözdesidir. General Perikles'le yönetim merkezinde yapılan kısa bir genel toplantı dışında ona hiç rastlamadım. Fakat geçen gece Anaksagoras'ın da söylediği gibi Perikles sürekli gözetim altındaymış. Fiilen Atina'nın hakim olmasına rağmen mecliste medcilik ve ateizmle ve hatta siyasi danışmanı Efiliates'i öldürmekle suçlanabilir. Demokrit bu büyük adamı sıkıcı buluyor. Öte yandan Aspias'a hayran. Son zamanlarda milletli yarım düzine çekici kızın sürekli kaldığı evine sık sık gider oldu. Demokrit söylediklerimi yazmaya başlayalı beri genç bir adamın toplumdaki ideal davranışları konusundaki görüşlerimi belirtemiyorum. İlerlemiş yaşına, şu an 25'inde ve bu yakınlarda anne olmasına rağmen Aspasya'nın hala çekici olduğu konusunda beni temin ediyor. Aynı zamanda korkusuzmuş. Bu iyi bir şey. Zira bu kargaşa şehrinde korkulacak çok şey var. Özellikle de bir erkeğin metresi olan bir metikten, yabancı için kullanılan yerel bir sözcük, eski aristokrasi ve çok sayıda çanak yalayıcısı nefret eder. Ayrıca çevresi tanrılara inanmayan birçok parlak erkekle sarılıdır. Bu aralar çılgın bir kahin Aspasya'yı kutsal şeylere saygısızlıkla suçlamakla tehdit ediyor. Eğer bunu yaparsa gerçekten tehlikeye girebilir. Fakat Demokrit'e göre kahinin adı anıldığında gülüp geçiyormuş. Şarabını yudumluyor, müzisyenlere talimat veriyor, hikayecileri dinliyor. Perikles ve yeni oğullarıyla birlikte vakit geçiriyormuş. İkinci ayrımın sonu, sayfa 28.